Evet, biliyorsunuz Yaratılış kitabının 13. bölümüne giriş yapmıştık ve ilk 4-5 ayetine birlikte bakmıştık ve orada gördük ki 12. bölümde kıtlıktan dolayı, karşılaştığı sorundan dolayı, sıkıntıdan dolayı çözümü Mısır'a kaçmakta bulan İbrahim sonunda orada yaşadığı o süre içerisinde yaptığının yanlışlığını görmüş olması, hatasını görmüş olması, günahını görmüş olması ve günahını görmekle kalmayıp, ki burası çok önemliydi hatırlayın, günahını görmekle kalmayıp, günahını gördüğü noktada kalmayıp geri dönmüş olması, yani o sunağı kurduğu Beytel'e tekrar geri dönmüş olması bize neyi gösteriyordu? Rabbin önüne gelip orada tövbe ettiğini, suçunu, günahını orada açıkça söylediğini beyan ediyordu. Ve demiştim ki bunu destekleyen, yani günahımızla karşılaştığımız zaman, günahımızı gördüğümüz zaman, günahımızı gördüğümüz noktada kalmayıp geriye, yani Rabbe geri dönmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu destekleyen başka bir bölümle, yani İbrahim'in tutumunu destekleyen bir başka bölümle sizi teşvik etmeye çalışmıştım. Ya teşvik etmeye çalışmıştım ve vahiy ikinci bölümde yer alan 7 kiliseyi dile getirmiştim, hatırlarsanız. O 7 kilise içerisinde Efes Kilisesi'ni ele almıştım. O Efes Kilisesi'ni size anlatırken, size paylaşırken, açıklarken İbrahim'in tutum ve davranışını, yani günahını görüp gördüğü noktada kalmayıp geriye dönüşünü destek veren bir kesimdi. Onlar da çünkü ilk sevgilerini yitirmişlerdi. Yanlışlarını görmüşlerdi. Rabbin onlardan bir dileği, bir isteği vardı. Ve geçen hafta bu Ege bölgesinde yer alan Selçuk ilçesine bağlı olan Efes Kilisesi hakkında geçen hafta yaptığım konuşmada akılda kalan noktaları şöyle küçük küçük bana anımsatabilecek misiniz? Onu söylemek istiyorum. Neler aklınızda kaldı? Tabii hemen söyle, hemen. Evet.
Söylüyordu.
Evet.
Yani övgü dolu başladı.
Evet.
Hani insan kendi çabasıyla çok bir şey yapıyor, normal dindarların yaptığı gibi.
Evet.
Ama ilk sevgisinin kaybolduğunu anımsattı bu çok.
Ya.
Ve ödev olarak, yani ben bütün hafta hep onu düşündüm. O, onda da bayağı destek de aldım. Hı hı.
Tamam, çok güzel. Üç noktada meşgul ettin. Güzel. Söylediklerine katılıyorum. Özlem. Özlem'in açıklamalarına katkı var mı?
Ben 5 orada 2-5 orada daha
işte. Evet. Evet. Ya. Ya. Ya.
O bana çok konuştu. İşte böyle mesela.
Ya. Ya. Kandilini alacağım diyor, değil mi?
Ya. Çok ağırdı.
Çok ağırdı tabii. Şimdi şöyle düşünün. Kandil nedir? Kandil nedir? Işıktır, değil mi? Dikkat edin. Tapınakta şamdan vardı. Yani kandil. 7 tane kandil vardı, değil mi? Tapınakta. O kandilin amacı neydi? Orada olmasındaki amaç neydi? Aslında baş kahin oraya girdiğinde baş kahinin görmesine yardım ediyordu ışık. Şimdi buradaki kandil, yani Efes topluluğunu simgeleyen, çünkü 7 taneydi. 7 kiliseyi simgeliyordu o kandiller. O kandilini oradan alırım demek şu anlama geliyordu. artık tanıklığına devam edemeyeceksin. Yani varlığı artık olmayacak. Yani Tanrı onların tanıklığını ortadan kaldıracaktı. Şimdi kandil olmadığı zaman, ışık olmadığı zaman, şimdi ışık burada bizim tanıklığımız oluyor. Şimdi ışık olmadan tanıklık yapamayız. Eğer biz Rabbin ışığını yansıtmazsak gerçek tanıklar olamayız. O açıdan eğer Efes topluluğuna bakın, güzel olumlu şeyler söyledi başta. Ama yeterli miydi Rabbin gözünde? Yeterli değildi. Neden? Asıl önemli olan bir gerçek vardı. Rab'be olan ilk heyecan, ilk sevgi kaybolup gitmişti. Yani eğer değerli kardeşler, sen Rab'be ne kadar yakın yürümeye çalışırsan çalış, ne kadar sabırlı olursan sabırlı ol, ne kadar hizmet etme gayreti içerisinde olursan ol, eğer sevgiden kaynaklanmıyorsa bu, eğer içten gelen sevgiden kaynaklanmıyorsa, Rab'be olan aşktan kaynaklanmıyorsa, verdiğin bir hizmetin de hiçbir anlamı yok. Demek ki sevgiden kaynaklanan nedenden dolayı hizmet ancak Rabbin gözünde anlam ve değer kazanır. Onun için orada şamdanı almak, kurtuluşumuz kesin. Onda bir sakınca yok. Onda bir sorunumuz yok. Çünkü kurtuluşu veren Rabbin kendisi. Değil mi? Kurtuluşumuz emin ellerde. Ama tanıklığımız, diyor ya kutsal kitapta, tanıklığınızı ayaklar altına almayın. Nasıl alabiliriz? Hayatımızla, yaşayışımızla. Biz tanıklığımızı ayaklar altına almakla şamdanı söndürmüş oluyoruz. Yani Rabbi yansıtmıyoruz. Onun için artık o kandili orada aldı mı artık tanıklığın da orada bitiyor. Ama sonsuz yaşamın değil. Tanıklığın bitiyor. Rabbi yansıtma özelliğin gidiyor. Onun için orayı yanlış anlamayın. Bilmiyorum anlatabildim mi?
Ya. Ben de böyle anladım. Ya. Sen bize öğrettin ya. Almanca'da işte nasibe git ya. İsa da
böyle. Ya.
İlk önce ben o tarafa düşünüyorum.
Ya.
O zaman kendine o tanrı benim ışığımı mı alacak? Aslında İsa'nı mı yaptın?
Ya.
Ben hata yaptım diyorum.
Ya.
O tarafa mı?
Yok. Sen tabii kurtuluşa kaymaya başladın.
Tabii. Ya. Ya.
Bak seni ben burada her zaman söylüyorum ya. Yuhanna 10. bölümde Rab ne diyor? Sizi benim elimden kimse alamaz diyor. Doğru mu? 10. bölümde. Kimse alamaz. Bak demiyor elinden kimse alamaz. Elinden diyor kimse alamaz. Demek ki bizim kurtuluşumuz benim Rabbi nasıl tuttuğuma bağlı değil. Yani ben kötü işler yaptım gitti. Hayır. Rabbim beni nasıl tuttuğuna bağlı. Demek ki tutan kim? Kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Tutan Rabbin kendisi. O zaman bizim kurtuluşumuz emin ellerde. Bir tarafa gitmiyor. Sonsuz yaşam eğer sonsuzsa sonsuzdur. Bitti. Benim yaptığım yanlışlıklarla sonsuz yaşam kaybolup gitmiyor. Ama bir şey oluyor. Ödül konusunda öksüz kalıyorum. Yani diyor ki ben geldiğimde yaptıklarınızın karşılığını vereceğim diyor Rab. Ha demek ki ödül konusunda Rabbin vereceği o ödülü alma konusunda o zaman mahrum kalacağız. O kadar basit. Eğer benim kurtuluşum emindir ama ödül konusunda o sevinci duymayacağım, tatmayacağım. Rabbim bana verdiği o ödülün sevincini yaşamayacağım. İyi bir tanıklıkta olmadığım için. Şimdi bak şöyle düşünün mantıklı olaraktan. Ben Rab diyeyim o hamdolsun. Zaten kişi böyle düşünmez ama öyle düşünün. Ben Rab diyeyim. Kafama göre yaşayayım. İstediğim gibi yaşayayım. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yaşam biçimimden dolayı kalksın Rab beni burada kullanmaya çalışsın. Hayır. Rab kişiyi ne zaman kullanır? Kişi eğer Rab'be kendini adarsa, eğer Rab'be kendini verirse, teslim ederse Rab onu kullanabilir. Rab zorla bizi kullanmıyor. Onun için Efes topluluğu ne yaptı? Hizmet etti, emek verdi, çalıştı, çabaladı, sabır gösterdi ama bir noktada ne yaptı? O ilk heyecanı yitirdi, kaybetti. Baktı ki Rab onu uyarıyor. Eğer sen böyle yaparsan diyor ki tövbe etmezsen 5. bölümde. Hatırla diyor. Eğer sen tövbe etmezsen o zaman gelir alırım. Ama tövbe etmezsen, tövbe edersen problem yok. Tanıklığın devam edecek. Işıl ışıl parlayan tanıklığınız devam edecek. Ama eğer devam etmezse o zaman tanıklığına da gerek yok. O zaman senin varlığın bu yeryüzünde devam etmeyecek tanıklık olarak da. O kadar basit. Yani kısa öz olaraktan bu. Yani kurtuluş emin ellerde hacı. İçin rahat olsun. Çünkü kurtuluşu Recep vermiyor. Recep verseydi hapı yuttunuz. Kurtuluşu veren Tanrı'nın kendisi. Hamdolsun. Kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Evet başka var mı? Bir de bakın çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Ben hatırlarsanız Şimşon'dan örnek verdim. Hatırlarsanız Saul, Kral Saul'dan örnek verdim. Ve dedim ki Efes topluluğunun başına gelen bu durum öyle birdenbire mi oldu? Bir günde mi oldu? Hayır. Görmezlikten geldikleri o küçük, irili ufaklı günahlar, açığa çıkarılmayan günahlar sonucunda Efes topluluğu bu hale gelmişti. Demek ki değerli kardeşler, attığımız büyük adımlar sonucu değil, aldığımız o küçük kararlar, o küçük olarak nitelendirdiğimiz o küçücük günahlar var ya, yanlışlar, küçük tilkilerden söz ettim yine, hatırlattım sizi hatırlarsanız. Onlar ne yapıyor? Bağı bozduğu gibi bizim de hayatımızı allak bullak ediyor. Onun için sanmayın ki kişinin hayatı kafa üstü gelme noktası şey noktasından dolayı değil, attığı büyük adımlardan dolayı değil, aldığı küçük kararlardan dolayı bu noktaya geldiğini söylemiştim. Onun için Şimşon itaatsizlik etti. Farkında bile değildi. Bak okumuştuk, ben buraya not aldım. 20. ve 21. ayete. Hakimler kitabı 16. bölüm. Hakimler kitabı 16, 20 ve 21. ayetlerde diyor ki Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. Bakın çok korkunç bir şey. Yani öyle bir noktadaydı ki Şimşon ki dedi koskoca Tanrı adamı günü Rab ile başladı. Günü Rab ile yaşadı. Ve günü Rab ile tamamladı. Böyle bir adam. Öyle bir noktaya geldi ki Rabbin kendisinden ayrıldığını, ki bunu da açıklamıştık, aslında ayrılan Rab değildi. O ayrılmıştı Rab'den. Değil mi? Ayrılmış o olduğunun farkında, ayırdığında bile değildi. Bu korkunç bir şey. Ondan sonra ne oldu? Bakın Filistiler onu yakalayıp gözlerini oydular diyor. Ne korkunç bir son. Yani bizim gözlerimiz oyulacak anlamında söylemiyorum ama korkunç acılar içerisine düşmemizin temel nedeni bu. Görmezlikten geldiğimiz o irili ufaklı küçük günahlar bizim hayatımızı darmadağın ediyor, mahvediyor sevgili kardeşler. Başka? Evet. Ya. Ha, evet, kurbağa sendromu. Evet.
Evet. Evet. Yavaş yavaş yapınca o kurban sonunda ölüyormuş. Aha. Bu da işte hani Şimşon'la Saul'un yaptığı gibi yavaş yavaş farkında olmadan günahları içine düşe düşe o sevinci.
Tabii. Doğru. Güzel. Hatırlatmış oldun kurban sendromunda. Bizim hayatımızda o sıcak su verilen sıcak su gibi küçük görmezlikten geliriz. Aa ne olacak canım? Bir şey olmaz. Öyle bir noktaya gerekiyor. Pişiyorsun, içeride ölüyorsun. Gözlerini kaybetti Şimşon. Sonsuz hayatını değil ama gözlerini kaybetti. Acı verici bir şey. Evet. Her neyse. Zaman akıyor. Fazla takılıp kalmayalım. Ama konuya açıklık getirirken sizi 3 soruyla baş başa bırakmıştım. Bu konuyu açıklamaya çalışırken, ilk sevgi konusunu açıklamaya çalışırken 3 soruyla sizi baş başa bırakmıştım. Neydi o sorular? Tabii söyle.
İlk sevgiden ne anlıyoruz?
Evet. İlk sevgi deyince ne anlıyoruz? Soru buydu. İlk sevgiden ne anlıyoruz? İkincisi? Ha, nasıl kaybolur? O ilk sevgi nasıl kaybolabilir?
Olmadığım halde o soruyu ben de söyleyeyim.
Ya. O sevgi nasıl kaybolabilir? Üçüncüsü?
Bir de o sevgiye nasıl geri dönebilir?
Ha, tekrar o sevgiye geri dönmek, o sevgiyi tekrar elde etmek mümkün mü diye 3 soruyla sizi baş başa bırakmıştım. Şimdi bu son 2 soruya yanıt verebilmek için kaybolması mümkün mü? Tekrar onu geriye almak mümkün mü sorularına yanıt verebilmek için ilk soruya yanıt vermek gerekiyor. Ne anlıyoruz ilk sevgi dediğimiz zaman?
Ben şahsen işte o ilk iman ettiğimde o büyük ya. Coşkuyu, o heyecanı ve ya. Bütün dünyayı şeyinden o yani dünyayı yerinden oynatabilecek de güçe sahip olarak da o hareketlerimi, o davranışlarımı atıyorum. Yani Rab için her şeyi yaparım diye.
Doğru.
Yani sonuna kadar giderim onun için. Ya.
Doğru. Şimdi bak, gençlik yıllarınızı düşünün. Şimdi ben bilmiyorum. Ben yaşadım, siz yaşadığınızı mı bilmiyorum. Ben Türkiye'de olmama rağmen yaşadım. Böyle 14, 15, 16, 17 o yılları böyle düşünün. Böyle erkeksen kız arkadaşın, kızsan erkek arkadaşın. Böyle el ele tutuştuğunuz, birlikte geleceğe bakarak, pembe gözlükler takarak, olumsuzlukları arkaya atarak, böyle güzel gelecekler, hayaller etmeniz, o dönemi düşünün değerli kardeşler. Ve öyle bir noktaya geliyor ki insan o dönem içerisinde el ele tutuşurken, sanki dünyadaki olup bitenler hiç gözünde görünmüyor. Her şey olumlu, pembe gözlükler takılmış olduğu için. Hani Türkçe'de çok güzel bir söz var. Eğer sevgi varsa samanlık seyran olur diye. Yani ne demektir o? Yani otlarla, kuru otlarla dolu olan mekan, yer, gezilecek, tozulacak, insana keyif verecek yer haline gelir. Yani düşün, o samanların dolu olduğu mekan kime zevk verebilir? Ama sevgi varsa diyor, samanlık seyran olur. Demek ki işin özünde ya da başka bir ifadeyle söylemek, ifade etmek gerekiyorsa, ne olacak canım? Para olmasa da olur. Sevgi o kadar ağır basıyor ki, diyelim aşk o kadar ağır basıyor ki, para olmasa da bizim bu beraberliğimiz devam edebilir. Demek ki Sami'nin de söylediği gibi, bu bizim ancak açıklayabileceğimiz bir şey. Ama nedir Tanrı'daki ilk sevgi? Yani ilk sevgi Tanrı'nın gözünde nedir dediğimiz zaman, Sami'nin açıklaması aslında destekler nitelikte. Yani seni Tanrı'ya yaklaştıran, seni Tanrı'ya çeken, seni Tanrı'ya perçinleyen, bağlayan o ilk an. Hani yüreğinin iman etmeden önce, yani iman etme noktasına geldiğinde o hissettiğin, yüreğinin kıpır kıpır olduğu, heyecan duyduğu, büyük bir coşkuyla, ki ben kelimelerle ifade edemem, bir kelebek gibi uçtuğun an. Yani Rab İsa Mesih'in çarmıhta senin günahların için hayatını feda ettiğini ve canını senin için orada, kanını senin için orada akıttığını anladığın, keşfettiğin o duygu, keşfettiğin an hissettiğin duygu. Düşün, yani Tanrı'nın çocuğu olduğunu hissettiğin ilk an. Açıklayabilir misiniz bu sevgiyi? Bakın ben bunu dün gibi hatırlıyorum. Bilmiyorum, siz de mutlaka hatırlıyorsunuzdur. İman ettiğiniz, o yaşadığınız o ilk heyecanı düşünün. Ben sokakta herkese İsa'yı anlatmak istedim. Türkiye'deydim o zaman. 1979'un sonunda. Çıkıp Türkiye'de herkese İsa'yı reklam etmek, onu İsa'yı herkese anlatmak istedim sevgili kardeşler. Gerçekten o Rabbi tanımanın, Rabbi keşfetmenin, ona sahip olmanın vermiş olduğu o ilk heyecan, o ilk ateş. O ateş olduğu zaman değerli kardeşler, emin olun, eğer ilk sevginin getirdiği ateş varsa, o ateş senin Rabbe hizmet etmene katkı sağlıyor. Yani daha içten, daha candan hizmet etmene yardımcı oluyor. Eğer o yoksa, gerçekten yaptığın hizmet sadece yapmış olmak için yapılan bir hizmet oluyor. İçten gelen bir hizmet olmuyor. Hatırlarsanız Moody'den bir örnek vermiştim. Hatırlıyor musunuz Moody? Tanrı adamı Moody'den bir örnek vermiştim. Ha, söyle, notunu söyle.
Çalışırken yorulun ama işten yorulmayın demiş.
Ha, bakın çok enteresan bir şey. Moody hizmetten dönüyor. İyi haberi yaymaktan dönüyor. Eve gelince annesi görüyor ki epey yoruldu. Eh oğlum diyor, kendini yıprattın. Oldukça yorgun düştün diyor. Anne diyor, beni yoran iş değil, ben işten yoruldum. Yani çalışmaktan yoruldum, çalıştığım için yoruldum. Bu doğal bir sonuç. Çalışan insan yorulur, doğru mu? Ne yaparsan yap. Çalışan insan içten de olsa, dıştan da olsa insan yorulur. Ama işten yorulmak, yani iş karşısında Rabbe hizmet etmek, yani mıy mıy etmek, tamam mı? İşte en acı verici olan bu. İş bizi yormasın. Çalışmaktan yorulalım ama işten yorulmayalım diye altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Şimdi dediğim gibi bu ilk sevgi bizim ilk an Rab'be geldiğimiz o dönemi bize açıklıyor. Şimdi değerli kardeşler, biliyorsunuz Rab Tanrı İsrail halkıyla çok güzel bir antlaşma yaptı. Ve bu antlaşma sonucunda onlarla ilgilendi, onları destekledi. Onlar da gerektiği şekilde Rab'be itaat etme yolunda adım attılar, gayret ettiler. Ve Rab onlara gerçekten kutsal kitapta okuyoruz, gece ateş bulutu içerisinde, gündüz bir bulut içerisinde onlara ne yaptı? Öncülük etti, yol gösterdi. Ama daha sonra onlar putlara yöneldiler. Rab'be olan o ilk heyecanı, o Rab'de olmanın o ilk heyecanını, o ilk sevinci kaybettiler. Rab'be olan sevgileri soğumaya başladı. Ve sonuçta ne oldu? Ağlayan peygamber olaraktan bildiğimiz bir peygamber var. Yeremia peygamber. Yeremia peygamber, bakın bu durumu ne kadar güzel dile getiriyor. İkinci bölümde, Yeremia ikinci bölüm, ikinci ayette harika bir şekilde dile getiriyor. Bir kardeş onu okuyabilir mi lütfen? 2:2'de. Ne diyor? Ya.
Git şunları Yeruşalim halkına duyur.
Evet.
Rab diyor ki, gençliğindeki bağlılığını, gelinliğindeki sevgini,
ya,
çölde ekilmemiş toprakta beni nasıl izlediğini anımsıyorum.
Bak, harika bir ifade var. Demek ki geçmişte çok çok iyi bir noktadaydılar. Rab ile olan ilişkileri gerçekten o gelinliğindeki diyor. O hani Rab zaten topluluğunu gelin olaraktan görüyor. Yani o ilk heyecan, o ilk o sevinç. Değerli kardeşler, düşünün ya, balayına giden oldu mu hiç? Evlendikten sonra balayı yapan oldu mu? Ben 3 günlük yaptım Hierapolis'te, yani Pamukkale, bugünün adıyla Pamukkale'de, Türkiye'deydik o zaman eşimle beraber, 3 gün balayı yapmıştık. Balayı yapan oldu mu hiç? Kıbrıs'a gittiniz. Şimdi o balayı, hani evleniyorsunuz, o balayı, olayını düşünün. O birbirinize karşı olan o içten o sevgiyi, o heyecanı düşünün sevgili kardeşler. Böyle bir heyecan var idi İsrail halkıyla Tanrı arasında. Ama ne oluyor? Bunu kaybediyorlar. Ve Tanrı ne yapıyor? Diyor ki bunları yap, o güzel noktaları söylüyor ve bunları anımsıyorum diyor. Bu söz çok önemli. Bunun altını çizin. Tanrı ne yapıyor? Anımsıyor, hatırlıyor. Ama biz unutuyoruz. Farkı görebiliyor musunuz? Tanrı'yla birlikte yaşadığımız o ilk heyecanı, sevgiyi kaybedebiliyoruz, unutabiliyoruz. Rabbin bize yaptıklarını unutabiliyoruz ama Rab unutmuyor sevgili kardeşler. Ne harika bir Tanrı. Unutmayan bir Tanrı var. Her şeye rağmen, bütün itaatsizliğime rağmen Rab bizlerle yaşadığı o güzel dönemi unutmuyor ve bize ne yapıyor? Dönem dönem anımsatıyor. Efes topluluğuna söylediği gibi ilk sevgine dön. O yaşadığımız İlk döneme geri dönüş yap değerli kardeşler. Evet, gerçekten birçok konularda biliyorsunuz sayısız kitaplar yazılıyor. Başarılı imam hayatını nasıl sürdürebilirim? Madde madde şunu şunu yapman lazım, bunu bunu yapman lazım, şunu şunu yapman lazım, bunu bunu yapman lazım diye birçok maddeler sıralanır. Emin olun değerli kardeşler, şunu içten ve candan söylemek istiyorum. Eğer Rab'be olan sevgin soğumuşsa sana sunulan hiçbir madde, hiçbir tavsiye, hiçbir reçete sana yardım etmez. Eğer senin sevgin, Rabbi olan sevgin soğumuşsa buradaki ilkeleri, hani seminerlere katılıyor insanlar, orada birçok ilkeler öğreniyorlar değil mi? Ve bu ilkelere çözüm getirebilmek kesinlikle mümkün değil. Ancak bunu yapabilmenin tek bir koşulu var değerli kardeşler. O da nedir? Kalkıp Rab'be geri dönmek ve ancak onunla derin, sağlıklı bir ilişki kurup hayatına bir düzen gelebilir, bir denge gelebilir sevgili kardeşler. Onun için Bir yerde bir yazı buldum, onu çok hoşuma gitti, onun için uyduğu için söylemek istiyorum. Gerçekten az önce söylediğim gibi, eğer benim o ilk sevgiden kaynaklanan heyecan, o ateş, o gayret eğer varsa, verdiğim hizmet de o kadar içten ve candan oluyor. Yani verdiğim hizmetin de bir anlamı, bir değeri oluyor değerli kardeşler. Aynı şekilde düşünün, evlilik hayatınızı düşünün değil mi? Eşinize karşı eğer sevgi varsa, eğer ona karşı sevginiz soğuduysa, benim eşime karşı sevgim soğuksa ben ona hizmet etmem. Belki ona görünmek, ona hoş görünmek için etmeye çalışırım ama gerçek anlamda bir hizmet olmaz sevgili kardeşler. Onun için bir fabrikada çalışan iki kızın bir öyküsü var. İkisi iyi arkadaş ve bir süre sonra biri işten ayrıldığı için uzun bir süre birbirlerini göremiyorlar. Ve uzun bir süre geçtikten sonra, uzun bir ara geçtikten sonra bir gün bunlar yolda karşılaşıyorlar ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Diyor ki bu hala fabrikada çalışmakta olan kadın soruyor o işi bırakıp da giden önceki arkadaşına. Ya sen neler yapıyorsun? Sen de hala çalışıyor musun diyor. O da diyor ki, arkadaş da diyor ki, hayır diyor, ben diyor evlendim. Evlendiğim için çalışmamışım. Şimdi bu çıkan arkadaş fabrikada çalıştığı dönemde işini pek sevmiyordu. Tamam mı? Sevmediği için, severek yapmadığı için işi bırakmıştı. Anlatabiliyor muyum? Ama bu kişinin hayatına baktığınız zaman bu kişi diyor ki ben şu anda çalışmıyorum, evlendim diyor. Ama o kişinin hayatına baktığınızda aslında onun ne kadar harika bir şekilde çalıştığına tanık oluyorsunuz. Ne yapıyor? Her sabah erken kalkıyor bu kadın. Eşine güzel bir kahvaltı hazırlıyor. Ondan sonra öğlenleyin, Sami gerçi kendisi yapıyor herhalde değil mi? Paket öğlen yemeği, paketlemesi bazen söylüyor bana, piştiği yemeği götürüyor. Ve kadın ne yapıyor? Öğlen yemeği için ona bir paket hazırlıyor. Çok enteresan bir şekilde. Ondan sonra kadın o günün tabii doluluğu içerisinde, o gün ne var? İşte çocuklarına bakımını yapıyor, yemek pişiriyor, bulaşığını yıkıyor ve yoğun bir şekilde tempo içerisinde eşini bekliyor. Ve eşi geliyor, güler yüzle onu karşılıyor. Ona tekrar sofra kuruyor, tekrar onu yediriyor, çocukları yediriyor. Çocukları yedirdikten sonra bulaşıkları yıkıyor ve ondan sonra çocuklarını ne yapıyor? Alıp götürüp yatağa yatırıyor. Ve gün boyunca bu kadar yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor olmasına rağmen sevgili kardeşler, bu kişi ne diyor? Çalışmadığını söylüyor. O kadar harika bir şekilde çalışmış olmasına rağmen çalışmadığını söylüyor. Neden? Çünkü işini seviyor. İşini severek yapıyor. Bir kişi eğer işini severek yapıyorsa, eğer kişi eşini seviyorsa, o zaman işini de seviyor. İşini seviyorsa eşini de seviyor. Doğru mu? Eğer o sevgi yoksa değerli kardeşler, mümkün değil ki o iş başarılı bir şekilde tüm içtenlikle yapılabilsin. Onun için o Moody'nin sözleri gerçekten onay niteliğinde. Çalışırken yorulun ama işten yorulmayın. İş sizi yormasın. Rabbe hizmet sizi yormasın. Sami burada bazı hizmetleri dile getirdiğinde hangi hizmeti yapacağım, ne yapabilirim düşünmemiz gerekirken hizmetten kaçmayı daha çok yeğliyoruz. Yani geri planda durmayı daha çok uygun görüyoruz. Ama Rab diyor ki hayır. Eğer bana karşı sevginiz varsa bu hizmetin bir parçası olun. Eğer dediğim gibi değerli kardeşler, yaşamlarımız, kilise toplumumuzdaki yaşamlarımız eğer bir yük haline geldiyse, eş ile olan evde eşimle olan ilişkim bir yük haline geldiyse, kilisedeki hizmetim, beraberliğim bir yük haline geldiyse değerli kardeşler, o zaman ben sana yürekten söylüyorum ki kesinlikle ve kesinlikle 5. ayetin söylediği gibi Rab'de olan sevgini tekrar yenilemen gerekiyor. Geriye dönerekten. 5. ayette diyor ki nerelerden düştüğünü anımsa, günahından dön diyor. Günahından dön değerli kardeşler. Evet. Pavlos en güzel örnektir buna. Rab bu Pavlos Rab'den elde ettiği o ilk sevgiye o kadar sarılıyordu ki o sevgiyi hayatı içerisinde verdiği hizmetle o kadar net bir şekilde açıkladı, kanıtladı, gösterdi ki gerçekten hatta görüyoruz ki onun hayatında kardeşler uğruna aşağılanmaya bile hatta şöyle diyor dışarıda kalmaya bile hazırdı Pavlos. Yani lanetlenmeye bile hazırdı. Bakın isterseniz Romalılar mektubunun 9. bölümüne bakın. Romalılar 9 ilk 3 ayete bakın. Romalılar 9 ilk 3 ayet bakın ne diyor. Ne diyor? Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruh aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı var. Dikkat edin. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsrail'in yerine ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırmayı dilerdim diyor değerli kardeşler. Görebiliyor musunuz? Kendi çıkarını aramayan, bencillikten tamamen uzak, yani başkalarıyla paylaşılan ilk sevgi bu. İlk sevgi dediğimiz zaman bu. Rab ile yaşadığımız o mükemmel, o titreten, bizi titreten, kelebek gibi uçmamızı sağlayan o ilk sevgi. Peki ikinci noktamız neydi? Bu ilk sevgiyi, sahip olduğumuz bu ilk sevgiyi nasıl kaybolup gidebilir? O bize heyecan veren, bizim yüreğimizi kıpır kıpır oynatan o ilk sevgiyi kaybetmek mümkün mü sevgili kardeşler? Nasıl kaybedebiliriz bu sevgiyi? Bir neden olması lazım değil mi? Neden sonuç ilişkisini kurarsak o sevginin soğuması, o sevginin kaybolup gitmesi için bir takım nedenler olması lazım. Ne olabilir?
Alışkanlık.
Alışkanlık. Çok çok doğru. Evet. Evet. Demek ki ya günahlarımız ya. Günahlarımız ve
oradan alışkanlık da oluyor ya. Ve artık yüzümüz de görünmüyor.
Evet. Tabii günahın getirdiği sonuç bu zaten doğru. Ama günah zaten temel olaraktan bizim o ilk sevginin soğumasını, gerilemesine temel neden günahlarımızdır. Doğru. Ama alışkanlıklar da çok önemli. Çünkü neden? Gerçekten söylüyorum. Rab'de olmaya alışıyoruz. Şimdi bakın. Yani ben 79'da yaşadığım o ilk heyecana bakıyorum. Şimdi bazen o heyecanı göremediğim zaman Rab'bin önüne dönmek zorunda kalıyorum. Gerçekten Rab'be soruyorum. Hatta benim görmediğim, anlamadığım bir şey mi var? Yaptığım bir ters bir şey mi var diye. Gerçekten değerli kardeşler nasıl ki yeni bir şey aldığımız zaman aldığımız o yeni şey şimdi gerçekten bunu eğer yanlışsam lütfen beni düzelt Sami. Şu anda spontan olaraktan geldi aklıma. Sami'nin o evi ilk aldığında tamam borç içerisinde aldı, gömüldü borcun içerisinde ayrı bir olay. Ama o evi ilk aldığında Sami'nin o evi nasıl anlatışı böyle orada o kadar geveze olması, o gevezeliğe gitti şimdi ev akıllı. Neden? O alıştı. Eve alıştı. Rab'be de alışıyoruz. Değerli kardeşler, bak bizim Rabbimiz böyle raftan hani balı alırız da bir kaşık alıp ağzımıza atarız, ağzımız tatlanır. Rab böyle biri değil. Arada bir alalım, ağzımıza bir kaşık bal atalım, tatlansın, tekrar yerine koyalım. Hayır, Rab ile biz sürekli ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Sürekli bağlantı içerisinde olmamız gerekiyor. Bakın, Matta 24. bölümde aslında gerçekten Rabbimiz son günlerden söz ederken ilginç bir ifade kullanıyor. İlginç bir ifade. Yani bunu ben bu ayeti neden seçtim? Yani ilk sevginin soğumasının bir nedeni var. Bir temel bir nedeni var. Onu sadece göstermek için bu ayeti seçtim size. 12. ayet. 12. ayet. 24. bölümün 12. ayeti. Ne diyor? Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Yani sevgisizliğe bağlı olarak ortaya çıkan davranışlar, yani yan çizmeler, isteksizlik doğal hale gelecek. Anlatabiliyor muyum? Yani sevgili kardeşler, burada diyor ki kötülüklerin çoğalmasından demek ki bir neden var. Yani ilk sevginin ortadan kalkmasının bir nedeni var. Burada söylediği gibi. Nedir temel neden? Günahlarımız. Değerli kardeşler, bakın, hayatımıza günah girdiği zaman tıpkı bir virüsü düşünün. Virüs girdiğinde ne yapıyor virüs? Çok hızlı bir şekilde çoğalıyor. Değil mi? Eğer önlemi alınmazsa hızlı bir şekilde çoğalıyor ve bedenimizi tamamen sarıyor. O virüs hangi virüsse bedenimizin bir organında hasar yapıyor ve bizi yatağa düşürüyor. Günah da böyle. Önemsemediğimiz, ciddiye almadığımız, üzerine fazla durmadığımız o günah hayatımıza giriyor. Bir virüs hızıyla çoğalıyor ve bizim Rab ile olan ilişkimizi zedeliyor, bozuyor ve başlıyoruz Rab'be olan sevgiden uzaklaşmaya ve o ona olan sevgiye karşı bir soğukluk oluşuyor yürekte. Ama neyin sonucu? Atılan dev adımların sonucu değil. Önemsiz gördüğümüz o küçük küçük adımlar sonucu sevgili kardeşler. Aşama aşama ne yapıyor? Bizleri yıkıma doğru gitmemize neden oluyor. Evlilik öncesini yine düşünelim değerli kardeşler. Şimdi bakın, yani hepimiz bu dönemi yaşadık ya da yaşamadık. Ben eşimle bir yıl nişanlı kaldım ama biz mektupla ancak sevgimizi birbirimize açıklayabildik. Bir üç günlük, bir haftalık bir beraberliğimiz oldu. Ama biz mektupla duygularımızı paylaşmaya çalıştık. Ama o evlilik öncesini düşündüğümüz zaman, şimdi kız ve erkek ne yapıyor? Tanışıyorlar değil mi? Tanıştıktan sonra birlikte olmanın ayrı bir tat veriyor onlara. Birlikte olmak, beraber olmak onların ikisinin yüreğinde büyük bir sevinç yaratıyor. Tamam mı? Ve birlikte her şeyi paylaşıyorlar. Kapalı hiçbir şey yok. Her şey şeffaf, her şey açık, her şey paylaşılıyor, her şey dertleşiliyor değerli kardeşler. Ve bir süre ayrıldıkları zaman, eşim ayrıldığı zaman, ayrılıp gittiği zaman, ben onu çok iyi hatırlıyorum. O kadar can atıyordum ki onu hemen gideyim tekrar göreyim diye. Bak bunu içten ve candan söylüyorum. Yani sadece reklam etmiyorum. O yönde de övünmüyorum da ama sizler de mutlaka yaşamışsınızdır değerli kardeşler. Ve ne oluyor? Sevgi, var olan o sevgi bir mantar gibi büyüyor. Gelişiyor, güzel bir süreç içerisine giriyor. Sonrasında da evlenmeye karar veriyorlar. Birbirlerinin ellerini tutuyorlar ve birlikte olmanın, ömür boyu birlikte olmanın sözünü birlikte el ele tutuşaraktan söz veriyorlar. Ve bir süre sonra ne oluyor? İşler ters gitmeye başlıyor. Verilen sözler yerine getirilemiyor. Arkasından başlıyor sorunlar, tartışmalar, kavgalar, sürtüşmeler ve bunun doğal sonucu olarak da ne oluyor? İlk başlarda oluşmuş olan o ilk sevgi başlıyor silkelenmeye. Yaprak gibi dökülmeye. Ve bu doğal bir sonucu olarak da ne oluyor? İki tarafta acı çekmeye başlıyor. Artık görüyorsun ki öyle bir noktaya geliyorsun ki hayat arkadaşın artık aradığın kişi değil. Öyle bir noktaya geliyor. O ilk başlayan noktaya baktığın zaman sonraki, şimdi şu anda evliliklerinize de bakın ha. Evliliğinize bu amaçla bir de size evliliklerinizi anımsatmış olayım. İlk heyecan, eşinize karşı aynı heyecanı duyuyor musunuz? Cevap vermeyin, içinizden cevap verirsiniz. O ilk evlenirken, hani nişanlıyken el ele tutuştuğunuz, gözlerinizin kıpırdadığı, o yüreklerin hop hop ettiği o dönemi, o heyecanı şu anda hala yaşıyor musunuz? Eşinizle beraber. Bu bir soru sadece sevgili kardeşler. Bakın işte Efes Kilise topluluğunun yaşadığı tam buydu devri sevgili kardeşler. Yani Rab'be olan sevgileri başlangıçtaki gibi değildi. Soğumuştu ve kaybolup gitmişti. Peki böyle durumda olmak, bu kaybolup giden, soğuyan sevgiyi tekrar kazanmak, tekrar elde etmek mümkün mü? Bu da bizim üçüncü noktaya getiriyor. Kazanmak, tekrar ona ulaşmak mümkün mü? Ya da buna nasıl tekrar ulaşabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Çok kolay. Deminden beri paylaştığımız düşüncelerinizi birleştirirseniz hemen yanıt verirsiniz. Kutsal kitapta da yanıt veriliyor zaten. Beşinci ayete bakın. Okuyun o beşinci ayeti. Vahiy 2:5. Ne diyor? Orada yanıt veriliyor bize. Ne diyor?
Bunun için nereden düştüğünü anımsa.
Bak, bu çok önemli. Nereden düştüğünü anımsa. Demek ki önce ne gerekiyor? O ilişkiyi nerede kopardığını düşünmen lazım. Anımsama, hatırlaman lazım. Şimdi kişi onu hatırlayacak ki o noktaya geri dönebilsin. Doğru mu? Bakın çok önemli. Nereden düştüğünü anımsa diyor. Evet.
Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür.
Ha, bak. Anımsıyorsun ama anımsadığın noktada kalmıyorsun. Geri dönüyorsun, yani tövbe ediyorsun. Ve ne oluyor? Geri dönüş ne yapıyor? Tekrar o ilişkiyi bina ediyor. Ve Rab ile birlikte yürüyüşün sağlıklı bir şekilde bir süreç içerisine giriyor. Sağlıklı bir süreç içerisine giriyor. İlginç. Ben bu anımsamak sözüne gerçekten muhteşem bir olay. Hatırlamak, anımsamak. Benim Rabbim gerçekten unutan bir Tanrı değil. Ama bizler de unutan varlıklarız. Ama Rab diyor ki, nerede unuttuysan onu anımsa. Şimdi ben burada bir soru soracağım size. Hiç kaybettiğiniz bir şeyi bulduğunuz oldu mu? Bir şeyinizi kaybettiniz ve bir süre sonra o kaybettiğiniz şeyi buldunuz. Böyle bir durum yaşadınız mı mutlaka?
Cüzdan.
Bu da cüzdan. Ben de yakın zamanda, bundan belki 3-5 ay öncesi saatimi kaybetmiştim. Ondan sonra saatimi kaybettikten sonra onu düşünerekten, epey kafa yoraraktan, böyle geriye giderekten, adım adım böyle gitmeye çalışaraktan bıraktığım yerde saati buldum sevgili kardeşler. Şimdi benim eşim sık sık gözlüğünü kaybeder. Gerçekten, hatta kendisi bana dedi ki, sen bilmiyor musun diyor, benim gözlüğümün bekçisi sensin. Yani gerçekten sık sık gözlüğünü kaybediyor. Ben ne yapıyorum? Krishna size söylesin gerçekten. Enteresandır. İlk sorduğum soru, en son onu nerede bıraktın? Şimdi çok yaşa. Orada şimdi o noktaya gitmesi çok zor. Ne yapıyorum şimdi, bakın. Filmi geriye sarmaya çalışıyorum onunla birlikte. Emin olun. Biz aynı gün buluyoruz onu. Ama bırakmıyorum peşini. Filmi geriye sarıyorum. Orada. Sonra buradaydı. Sonra buradaydı. Adam adım, kademe kademe ve sonunda gözlüğünü buluyoruz. Yani nerede bıraktıysa onu geriye giderekten, filmi geriye sararaktan gözlüğünü nerede bıraktığını buluyoruz sevgili kardeşler. Demek ki eğer sen o sevgiyi belki Rab'be verdiğin hizmet döneminde bir olay yaşadın, bıraktın o ilk sevgiyi. Belki günaha düştün. Ama görmezlikten geldin ve görmezlikten geldiğin için Tanrı'yla olan o ilişkin soğuma noktasına doğru gitti. Bilmiyorum nerede kaybettin. Ama o kaybettiğin noktada, açık bir dille bir şey ifade edeyim. O kaybettiğin noktada sevgi seni orada bekliyor sevgili kardeşler. Bakın hatırlayın, İbrahim Mısır'a kaçtı. Değil mi? Sorundan dolayı. Ondan sonra yaptığı yanlışlığı gördü mü? Gördü. Ama güzel olan ne demiştim? Gördüğü noktada kalmadı. Ne yaptı? O sunağı, ilk kurduğu sunak, o vaat edilen ülkeye girdiğinde kurduğu bir sunak vardı. Beytel'de, Beytel'e geri döndü. Orada bir sunak kurdu. Şimdi bakın istersen 13. bölümü açın. Yaratılış 13. bölümü açın. Oraya çünkü böyle lup diye geçmek istemiyorum. Hızlı gidiyorum çünkü 5'te bitirmeye çalışacağım. Ya 5 dakikamız var. Evet. 13. bölümde ne diyor orada? Kaçıncı ayetti? 3. ayette miydi? Yok, 4. ayet olması lazım herhalde. Önceden yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidip orada Rabbe yakardı diyor. Bakın çok ilginç. Önceden yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidip orada Rabbe yakardı. Oradaki sunak Rabbi temsil ediyor değerli kardeşler. Demek ki tövbe ediyor ve orada Rab ile olan ilişkisi tekrar bina ediliyor. Demek ki eğer değerli kardeşler önceden yapmış olduğu sunak eğer hala oradaysa bu neyi gösteriyor bize? Evet. Rabbe dönüş her zaman mümkün. Kapı ardına kadar her zaman açık. O anlamı veriyor bize. Sunak orada olması Rabbin bizi her an dört gözle beklediğini açıklıyor değerli kardeşler. Onun için Rab'den ayrıldığımızda, Rab'be sırtımızı çevirdiğimizde emin olun bizi özlemle bekleyen en etkin kişi, tek kişi Rabbin kendisi. Özlemle bekleyen bizi Rabbimizin kendisi sevgili kardeşler. Onun için Rab bir tarafa gitmiş değil. Sen sevgiyi nerede bıraktın? Sen sevgiyi nerede yitirdin? Oraya geri dön. Tıpkı kaybolan oğulda olduğu gibi. Kaybolan oğul da çok güzel bir örnek. O da önce aklı başına gelmesi gerekiyordu. Aklı başına geldi, hatırladı, yanlışlığını gördü. Ben burada ne yapıyorum ya dedi. Geriye dönüş yaptı. Geriye döndüğünde ne yaptı? Baba ona kollarını ardına kadar açtı. Onu kucakladı, onu doyasıya öptü. Değerli kardeşler, Rabbin kolları ardına kadar açık. Geri dönmemizi özlemle bekliyor. Şimdi ne oluyor tövbe ettiğimizde? Tövbe ettiğimizde ne oluyor? Affediliyorsun.
Tövbe ettiğimizde kırılıyorsun.
Ama tövbe ettiğinde önce bir şey gerekiyor. Yani tövbe edebilmek için önce günahını görmen gerekiyor değil mi? Günahımızı görmemizi sağlıyor. Bu çok önemli. Önce bak, bundan birkaç hafta önce, iki hafta önceydi yanılmıyorsam Özlem dedi ki geçmişimi gözden geçirdim. Geçen hafta mıydı? Geçmişimi gözden geçirdim diyor. Ve gördüm nerelerde yanlış yaptım. Ve Rabbin önüne geldim ve tövbe ettim diyor. Aslında Özlem çok canlı bir örnektir. Değerli kardeşler. Kaybolan oğlunun yaptığı gibi. Rab de bizden aynısını bekliyor. Nerede yitirdik onu? Yitirdiğimiz noktaya geri dönmemiz gerekiyor. Tövbe ettiğimiz zaman artık inkar etmeye çalışmıyorsun. İnkar etme noktasından kurtuluyorsun, günahını kabul ediyorsun ve geriye dönüyorsun ve diz çöküyorsun. Diyorsun ki Rab artık gücüm yok. Taşıyacak halim kalmadı. Beni bağışla. Rab ne diyor? Rab de diyor ki yuvaya hoş geldin sevgili yavrum. Yuvaya hoş geldin. Eğer biz geriye döndüğümüzde o da engin sevgisiyle bizi kucaklıyor değerli kardeşler. Bakın ben burada anlattım mı bilmiyorum. Herhalde anlatmıştım. Aydın yanılmıyorsam belki 1,5 yaşındaydı. Ve 1,5 yaşında iken ben kelere gönderdim bodrum katına. Orada bizim sular elma suyu. Ondan bir elma suyu istedim, elma şişesi. Onlar birazcık büyüktür böyle. Sonra biz yukarıda bekliyoruz. Sofradayız. O indi aşağıya elma suyu getirmeye. Sonra bir süre sonra baktım ki ağlama sesi var. Ağlama sesini duyunca aşağı hemen indim. Baktım ki tutmuş böyle şişede böyle yarı yarı kaymış vaziyette. Boyunun yarısı kadar şişe zaten. Böyle ağlıyor. Oo dedim şey Aydın ağlama niye ağlıyorsun? Böyle nasıl hıçkırı hıçkırı ağlıyor. Ne yaptım biliyor musunuz? Şişeyi almadım. Aydın'la beraber onu kucakladım. Şişe onun elinde. Ama Aydın'ı kucakladım. Beraber onu yukarı taşıdım. Rab aynısını yapıyor. yükü alıp da taşımıyor. Biz robot değiliz. Ama yükle beraber bizi alıyor, kucaklıyor. Ya. Taşı. Ne oluyor bunun sonucunda biliyor musunuz? Sevgi tekrar tazeleniyor. Rabbi ile ilişki yeniden bina ediliyor. Ayağa kalkıyor, şahlanıyor. Değerli kardeşler. O zaman önce anımsa. İlişkiyi nerede koparttın? Daha sonra geri dön ve üçüncü olarak da tövbe ederek ilişkiyi yeniden bina et. İbrahim gibi. Bakın bu Efes topluluğunun son sözler çok harika sözler. Diyor ki kulağı olan ruhun kilise topluluklarına ne dediğini işitsin diyor. Kulak var ama işitmiyor. Ya da işitiyor mesajı anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Okuyoruz Rab bize bir mesaj veriyor ama işimize gelmiyor o mesaj. Birazcık dokundurucu, acıtıcı. Nasıl bizim Hacı'yı birazcık etkiledi Şam'danın yerinden alınıp götürülmesi. Rab açıklıyor, direkt konuşuyor. Nasıl konuşuyorsa öyledir Rab. Hamdolsun. Değerli kardeşler. Bakın ne güzel devam ediyor. Yengi kazanana Tanrı'nın cennetteki yaşam ağacının ürününden yeme yetkisini vereceğim diyor. Şimdi bakın o yaşamın, Adem'le Havan'ın yaşamalarını devam ettiren ağaç neydi? İyilik ve kötülüğü bilme ağacı değildi. Yaşam ağacıydı. Değil mi? Yaşam ağacının meyvesini ben bilmiyorum nasıl. Ama Rab ile olan birlikteliğimizi sağlayan bir ağaç olduğunu biliyorum. Ve emin olun oradaki hayatımız bambaşka bir hayat olacak. Çok tatlı Rab ile birlikte baş başa mükemmel bir hayat olacak değerli kardeşler. Bizler Adem ve Hava aracılığıyla bu yaşam ağacından yeme hakkımızı kaybettik. Ama Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla yol, gerçek, yaşam benim diyen Rab İsa Mesih aracılığıyla o yaşam ağacından tekrar yeme hakkına sahip olduk. Oradan tekrar bol bol yiyeceğiz. Bu büyük bir sevinç. Kurtuluşumuz kaybolmadı. Hacı, o yaşam ağacının meyvesinden bol bol yiyeceğiz sevgili kardeşler. Ama gelin diyorum, nerede yitirdiysek o ilk sevgiyi hatırlayalım, o ilk heyecanı yitirdiğimiz yere, kaybettiğimiz yere Rab'be geri dönelim. Yuhanna 1. Yuhanna 1.9 ne diyordu? Çok iyi bildiğimiz bir ayet. Eğer günahlarımızı itiraf edersek, açıkça söylersek, güvenilir ve adil olan Tanrı bizi her günahtan, her suçtan arındıracaktır. Bakın, şu anda aklıma geldi. Çünkü geçen hafta Yeşaya'dan okurken uyuyor bu 44. bölüme bakar mısınız? Yeşaya 44'ü açın. Son bir ayet. Yeşaya 44. Yeşaya 44. Yeşaya 44. Bir saniye.
Ne var içinde?
Bir saniye abicim. Bir saniye. İki dakikada hemen Yeşaya 44. 22. 22 okuyabilir misiniz? 44-22. Sami okuyabileceğim. Türkçe mi o? Değil. Okuyabilir misin?
Rab yaptığınız kötülüklere, iğrençliklere artık dayanamadığı için bugün olduğu gibi
22. Svanya Svansi. Ya. Ja, 44, 22. Ne diyor? Türkçe var mı? Okusa Özlem.
İsyanlarınızı bulut gibi, günahlarınızı sis gibi sildim.
Bak. Günahlarımızı silen bir Rab. Bakın bu çok önemli. Ve ne diyor? Ama bir gerekçe var. Ne diyor?
Bana dönün.
Bitti. Temizlenmesini istiyor musunuz? Aklanmak istiyor musunuz? Sevgiyi yeniden bina etmek, tazelemek istiyor musunuz? Rab diyor ki bana dön. Rab diyor ki bana dön. Gelin bugün Rab'e dönelim. Birlikte. Kısa bir süre. 30 saniye. Rabbin önünde eğilelim. Her zamanki gibi Sami yine kapatır. Bugün Alman kardeşler olduğu için Almanca da yapabilirsin rahat senin için. Gerçekten değerli kardeşler. Rab diyor ki bana dönün. Recep'e değil ama bana dönün.